Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 24 Aralık 2020 Perşembe'yi, Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte yayında olacağız. Efendim, bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bazı şehirler ve mekanlar insanoğlu için ayrı bir öneme sahip. Bazen bir şehir ya da bir mekan içimizde güzel duygular uyandırabilir, bizleri farklı manevi iklimlere götürebilir. Ankara deyince de akıllara Hacı Bayramı Veli, türbesi ve civarı, ayrıca Hamamönü ve Taceddin Dergahı gelir. Şayet buraları bir kez gezip görme imkanına sahip olduysanız, adını duyduğunuzda sizi manevi iklimlere götürür, burası şüphesiz. Bugün yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan'la Taceddin Dergahı'nı, merhum Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'mızı konuşacağız. Ardından bugün Hayatın Sesleri'nde Huzuru Hayat köşemiz var. Huzuru Hayat köşemizde bu hafta Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle olacak. Dünya ve ahiret dengesini nasıl kurmamız gerektiği üzerine sohbet edeceğiz. Hani Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir dünya işleri ve ahiret işleri. Bunları nasıl dengelemek gerekiyor? Bunlar üzerine sohbet edeceğiz. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm. Nazlı çiçeği sevdana dayanamam. Nazlı çiçeğimsin sen, sevdana dayanamam. Koklamaya
Manolya.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Seslerini dinliyorsunuz. Evet, bugün Ankara'nın güzel mekanlarından birini, Hamam Önü'nü ve Taceddin Dergahı'nı konuşacağız. Yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan şu an telefon bağlantısıyla yayınımızda. Muhammed Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet, Ankara deyince aklımıza önce Hacı Bayram-ı Veli gelir. Oranın manevi atmosferi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. İkincisi de Hamam Önü ve Taceddin-i Veli Dergahı. Tabii o külliyenin içerisine baktığımız zaman merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri de orada. Kudüs şairi Nuri Pakdil'in kabri de orada. Ayrıca merhum Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı ev de orada. Taceddin Dergahı'nın bulunduğu mekanın tarihi ve kültürel özellikleri nelerdir? Bunları sizden dinlemek isteriz.
Esasında bu saydığınız mekanların tamamı bir kompleksin içerisinde. Bugün Hamam Önü diye andığımız yerin içerisinde. Hamam Önü isimlerden geliyor. Bu bölge yaklaşık 13. 14. yüzyıldan beri yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Anadolu Beylerbeyi Celaleddin Karacabey tarafından bir külliye inşa ediliyor. Bu külliyenin içerisinde cami de var, imaret de var, çeşme var, hamam var. Buradaki külliyenin içerisindeki hamamdan dolayı Hamam Önü ismini alıyor bu mekan. Bu Ankara'nın özellikle soft ticaretin çok yoğun olduğu dönemde bu bölge oldukça gelişmiş bir bölge görünümünde. Fakat 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başındaki 19. yüzyılın sonundaki talihsizlikler buradaki Hamam Önü civarındaki bu hareketliliği açıkçası birazcık kısıtlıyor. Hı-hı. Bunun içerisinde de işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Hacı Bayram Veli'den sonra en büyük dergah olan Taceddin Dergahı var. Peki Taceddin Dergahı nereden geliyor? Ankara'nın manevi mimarlarından önemli bir isim olan Taceddin Veli'nin kabri burada bulunuyor. Burada bir dergah kuruyor kendisi. Hı hı. Kendisi Celveti tarikatına bağlı. O ekolden bir şeyhtir. Celveti şeyhidir. 17. yüzyılda burayı kuruyor. 19. yüzyılda 19. yüzyılın sonlarına kadar burada bu bazı yapılar mevcut, dergah, cami. Sonra yüzyılın başında 1901-1902'de buradaki cami tekrar yapılıyor. Caminin işte bir selamlık evi var, çeşmesi var vesaire. Böyle bir iklimde esasında Taceddin Sultan Camii. Kendisinin manevi atmosferinin hissedileceği bir yer olarak görünüyor.
Evet. Ben de fırsat buldukça Hamam Önü'ne, Taceddin-i Veli Dergahı'na gitmeye gayret ediyorum. Hatta bundan eyvallah, yaklaşık 2 ay önce gittim. Havalar biraz daha güzeldi. Bugün Ankara'da kar vardı. Karlı bir sabaha uyandık.
Evet, evet. Bu da belki bir güzellik katar bize. Bu kuraklık son dönemlerin gündemi inşallah kuraklığa da bir şifa olur.
İnşallah. Kar. Bol bol yağmur gelsin, kar gelsin. Bolluk berekete kavuşalım. Çünkü Allah korusun bu ısınmadan dolayı iklimler de değişti. Önümüzde kuraklık görünüyor. Öyle söylüyor haberlerde. Allah bizi muhafaza eylesin bunlardan. İnşallah bol bol kar yağar Ankara'ya da,
İnşallah,
tüm memleketimize.
İnşallah. Ankara'ya da, tüm memleketi, dünyaya da aynı şekilde.
İnşallah.
Oldukça zor bir imtihan olur yani bizim için. Bu kuraklığın bir an evvel geçmesini temenni ediyoruz.
Evet. Şimdi Taceddin-i Veli Dergahı'nın içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı eve ve Mehmet Akif Ersoy'a değinelim isterseniz. Evet. Mehmet Akif Ankara'ya neden gelmiştir? Taceddin Dergahı'na nasıl yerleşmiştir?
Biliyorsunuz Mehmet Akif oldukça aksiyoner bir insan. Biz onu hep şair yönüyle tanırız ama ciddi manada da aksiyoner bir insan. Milli mücadelenin işgal yıllarının başında Balıkesir'de mücadele başlıyor biliyorsunuz. Akif hemen çıkıp bu Balıkesir'e gidiyor ve oradaki insanlarla temas ediyor. Daha sonra 27 Aralık'ta işte Atatürk'ün Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesiyle birlikte milli mücadelenin karargahı Ankara oluyor ve Mehmet Akif de arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya gitmeye karar veriyorlar. Hatta öyle ki 24 Nisan'da yani meclisin açılışından bir gün sonra Ankara'ya intikal ediyorlar ve meclisin ikinci veya üçüncü oturumu arasında denk gelerek meclise giriyorlar. Hatta Mustafa Kemal'le de karşılaşıyorlar burada. Mehmet Akif'in gelme amacı milli mücadeleye destek vermek, burada insanları bilinçlendirmek, özellikle yapılan propagandaya karşı bir şey üretmek, söylem üretmek için Ankara'ya geliyor. Zaten Ankara'ya geldikten sonra da birçok şehre giderek burada insanlara hitap ediyor, vaazlar veriyor. Meşhurdur mesela işte Kastamonu Nasrullah Camii'nde verdiği vaaz meşhurdur.
Evet.
Bunun dışında yine Hacı Bayram Ankara'ya geldikten 2-3 hafta sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde bir vaaz veriyor. Burada tamamen vaazlarının içeriği millet şuuru, işte işgallere karşı olma, bu propagandanın olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik, bilinçlendirmeye yönelik. O zaten Ankara'ya geldikten sonra da Anadolu'nun birçok yerine giriyor. Tabii Akif Ankara'ya geldiğinde Ankara bu az önce de bahsettiğimiz işte yangınlardan, kıtlıklardan dolayı küçük bir şehir görünümünde. Mesken sıkıntısı var, konut sıkıntısı var burada. Hatta şöyle hep anlatılır, birçok milletvekili, birçok şair, yazar otel odalarında 8 kişi 9 kişi kalıyorlar. Dolayısıyla kalacak yer yok o dönemde. Mehmet Akif de o zaman birkaç Taceddin dergahının şeyhi kendisine burayı tahsis ediyor. Ve Akif burada kalmaya başlıyor. Bir süre burada kalıyor. Zaten daha sonra ailesi geldikten sonra Arslanhane Camii'nin orada bir yer tutuyor. Yine geliyor vesaire ama İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem Mehmet Akif Taceddin dergahında kalıyor. Bu Taceddin dergahında kalmasının ardından da zaten İstiklal Marşı'nı burada yazıyor. Tabii Taceddin dergahına taşınınca Akif ünlü bir sima. O dönem şairler, yazarlar, sanatkarların çoğu Taceddin dergahına ziyarete geliyor. Ve Akif'in şahsının etrafında aslında bir sohbet meclisi oluyor. Edebiyattan, sanattan, özellikle siyasetten, işte memleketin nasıl düzlüğe çıkarılacağına, refahına çıkarılacağına dair yoğun tartışmalar oluyor. Taceddin dergisi burada bir buluşma mekanı haline geliyor. Ciddi bir misyon yükleniyor yani.
Hakikaten Taceddin dergahı da çok eski, büyük bir öneme sahip buyurduğunuz gibi.
Evet.
Şimdi isterseniz şuna da değinelim. Taceddin dergahı o dönemde nasıl bir misyon üstlenmişti, nasıl bir önemi vardı?
Şimdi dediğim gibi Akif buraya yerleştikten sonra onun şahsının etrafında bir sohbet halkası, bir buluşma yeri oluyor. Dönemin ünlü şairleri, yazarları buraya geliyor. Bunların arasında işte daha sonra Washington Büyükelçisi olarak olacak Münir Ertekin, işte Adnan adı var, Mahir İz, Yusuf Akçura gibi isimler Taceddin dergahına gelip Akif'le fikir alışverişinde bulunuyorlar. Edebiyata, sanata dair konuşuyorlar. Burada aslında bir şey yakalanıyor, bir atmosfer yakalanıyor ve bu atmosfer Anadolu'nun birçok yerine dağılıyor diyebiliriz. Çünkü Akif burada yaptığı sohbetlerin ardından işte Anadolu'nun çeşitli şehirlerine, işte Antalya'ya gidiyor, efendime söyleyeyim Eskişehir'e gidiyor, Kastamonu'ya gidiyor. Buralarda şeyler veriyor, vaazlar veriyor. Bunun yanında işte Akif'in yazdığı Sebirül Reşat dergisinde bu dönemde Ankara'ya taşınıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla Taceddin dergahı bu saydığımız her şeyin hafıza mekanı haline dönüşüyor. Dolayısıyla çok derin bir misyonu edinmiş oluyor. Hem bizim toplumsal tarihimiz açısından hem Ankara kent hafızası açısından oldukça müstesna bir konuma erişiyor. Dolayısıyla böyle bir misyon tanımlaması yapabiliriz Taceddin dergahı için. İstiklal Marşı'nın da hani burada yazılmış olması zaten tek başına, başlı başına bir değer. Dolayısıyla bu misyonu bu şekilde tanımlayabiliriz.
Evet, Ankara'yı ziyaret edenlerin mutlaka bu mekanı görmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle bu mekanı ziyaret etmeliler. Hatta bunun için gayret sarf edilmeli burayı gösterilmek adına. Biliyorsunuz bu önümüzdeki yıl 2021 yılında bugün İstiklal Marşı yılı ilan edildi.
Evet.
Meclis tarafından az önce bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda sanırım birçok etkinlik yapacak, birçok öğrencinin burayı görmesi gerekiyor. Hiç görmemiş insanların mutlaka görmesi gerekiyor. Çünkü burada İstiklal Marşı'nın yazıldığı atmosfer zihninizde canlanıyor. Bir hatırlama mekanı haline getiriyor. Bizim hafızamızdaki çok derin izlerden birini. Belleğimizin berrak şekilde bellek berrak bir şekilde önümüze getiriyor. Dolayısıyla ziyaret etmek mutlak surette bir iş olduğunu söyleyebilirim yani.
Evet. Hakikaten oraları gezip görünce insan bambaşka manevi duygulara kapılıp gidiyor.
Evet.
Bir de oradaki fotoğraflara bakınca bambaşka bir tarih yolculuğu yapıyor.
Evet, evet.
Nasıl yaşamışlar, öyle. Ömürleri çilelerle geçmiş. O zaman tabii yoksulluk varmış. Mehmet Akif'in ailesine baktığımız zaman da öyle. Bunların hepsi fotoğraflara yansımış. Orada hepsi mevcut.
Gerçekten öyle. Bu bizim bu zamandan, bu dönemden bakıp anlayamayacağımız bir aksiyon insanlığı, bir adanmışlık duygusu, bir diğerkamlık var. Gerçekten bu idrakin sınırlarını çok zorluyor. Bazen ben de kendi hayatıma bakıyorum. İşte Mehmet Akif merhumun yapmış olduğu şeylere bakıyorum. Bazen inanın kendimden utanıyorum. Yani en azından bu duyguları gidip orada hissedersek hepimizin hissesine bir şeyler düşeceğine inanıyorum. Bu mekanın bize yansıması, bugüne yansımasının bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
Evet.
İstiklal Marşı'na da değinelim isterseniz. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı? Hikayesi neydi?
Esasında şöyle, milli mücadele döneminde bir marş talebi söz konusu oluyor. Çünkü manevi değerlerin, manevi iklimin bir yansıması olarak bir marş talebi hasıl oluyor. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açıyor. Fakat yarışma kazanına belli bir miktarda para verileceği şartıyla açılıyor. 700'ün üzerinde şiir geliyor. Akif buraya şiirini yollamıyor. Sebebi bunun parayla yazılacak olması. Akif böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söylüyor. Tabii gelen şiirlerden marş niteliği taşıyan hiçbir şiir seçilmiyor. Dolayısıyla o dönemin Hamdullah Supi Tanrıöver kendisine Mehmet Akif'e böyle bir şiir yazmasını talep ediyor. Epeyce de ısrarcı oluyor bu konuda. İşte Mehmet Akif de bunun üzerine bu para ayrıntısının kaldırılması, kendisi için böyle bir çalışma yapılıyor. Para ayrıntısı kaldırılıyor ortadan, Mehmet Akif şiirini yazmaya başlıyor. 10-11 gün gibi bir sürede yoğunlaşıyor Taceddin dergahında ve bu şiiri yazıyor. Hatta şöyle söylenir, bazı mısraları unutmamak için duvara kazıdığı söylenir kendisinin. Zaten o İstiklal Marşı yazıldığı sırada dönemin anı ve hatıratlarına bakıldığında Mehmet Akif'in çok yoğunlaştığını, şiire, İstiklal Marşı'na çok yoğunlaştığı söyleniyor. Duvara da kazındığı söyleniyor yine aynı şekilde. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın hikayesi burada. Daha sonra bu meclise gidip okunuyor. Mecliste çok gür alkışlarla karşılanıyor ve İstiklal Marşı 1921'in yılında kabul ediliyor. 12 Mart 1921 yılında.
Evet.
Böyle bir hikayesi var. Allah da işte sizin de söylediğiniz gibi Akif'in dilinden şu düşünüyor. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor.
Evet.
Zaten kendi Safahat adlı eserini almıyor onu, biliyorsunuz. Mehmet İstiklal Marşı Safahat eserini, hı-hı, yoktur. Çünkü bu artık milletin malıdır. Bu millete benim bir hediyemdir diyor. Kahraman ordumuza hitap ediyor. Böyle bir hikayesi var.
Evet.
İstiklal Marşı'nın.
Bu vesileyle milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyoruz.
Evet.
Hamam önünde Taceddin dergahında orada kabri bulunan eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve,
eyvallah,
Kudüs şairimiz Nuri Pakdil'i rahmetle anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun bu vesileyle.
Eyvallah.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak ben herkesin Taceddin dergahını ziyaret etmesini isterim. Bir de Mehmet Akif'i sadece İstiklal Marşı yazarı, şiirinin marşının yazarı olarak değil de tüm hayatını incelemelerini, irdelemelerini öneririm. Safahat'ın içerisindeki birçok şiiri okumalarını, idrak etmelerini öneririm. Bu şekilde naçizane bir öneriyle bitirmiş, noktalamış olayım.
Evet, okumak için aslında büyük bir imkana sahibiz. Bu pandemi döneminde evlerimize kapandık. Kitap okuma oranı da bayağı bir artmış durumda. Hatta geçenlerde bir haber okudum. Kitap satış oranlarında bayağı bir yükselme varmış. Bu da aslında bu kitapları okumak için büyük bir imkan bizler için.
Evet, şimdi 100. yıla da geldiği için bunu da bir vesile kılarak yeniden bir Mehmet Akif üzerine yoğunlaşmak, onu yeniden idrak etmek adına bir vesile kılmayı dilerim. Böyle bir temenni de bulunmuş olayım.
Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Muhammed
ben
Bey.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yapımcı ve yönetmen Muhammed Murat Arslan bizlerle birlikteydi. Kendisiyle hamam önünde bulunan Taceddin Veli dergahını, Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'nı konuştuk. Efendim, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır. Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerin parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencereleri. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey, güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükseliyor. Siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzur-u Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, dünya ve ahiret hayatını konuşacağız. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle telefon attığımızda. Aynur Hocam, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, çok teşekkürler.
Nasılsınız?
İyiyiz Allah'a şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok şükür hocam, iyi olmaya gayret ediyoruz.
İnşallah, Rabbim güzel günlerde beraber olmayı nasip eylesin.
Amin hocam, amin. Hocam, dünya... İmtihan, dünya hayatı imtihan, çabalıyoruz. Ahireti kazanmak amacımız, ahirette Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak, bunun için çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Hocam, Müslüman için dünya ve ahiret hayatı neyi ifade ediyor?
Aslında Mustafa Bey, sizin bu girişteki dediğiniz imtihan bile dünyanın bizim için önemli olduğunu göstermesi açısından önemli. Kur'an-ı Kerim'de anlatımlara baktığımız zaman zaten dünya, ahiret gibi kavramlar hep ikili anlatır. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan kavramlardır. Dünya ve ahiret, bir müminde ne dünyayı ahiret için terk etme istenir, ne de ahiretini dünyası için feda etmesi istenir. İkisi arasında bir uygunluk. Şimdi baktığımız zaman dünya hayatı tabii ki sonludur, geçicidir. Bizim için hedef değildir, vasıta değildir, amella. Bunları biliyoruz. Ama bir taraftan da şunu biliyoruz ki bizim ahiretteki sonsuz mutluluğumuzu kazanacağımız yer dünya hayatıdır. Onun için Müslüman için dünya bir vasıta olarak çok önemlidir. Burası imtihan alanıdır ve burada biz yaşadığımız her anda o imtihanın bir parçası olarak yaptığımızdan, yapacağımızdan, söylediğimizden sorumlu olarak yaşadığımız için dünya hayatı Müslüman için ayrı bir yer, ayrı bir anlam ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de de dünya ile ilgili şeylerde hep dünyanın kısalığından, geçiciliğinden ve öneminden bahseder. Bizim için ayet-i kerimede de hatta Karun kıssasında dünyadaki nasibini unutma der. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara, ahireti kazanmaya çalış. Çünkü buradaki sahip olduğumuz nimetler Allah'ın bize birer hediyesidir. Ama dünyadaki nasibini de unutma. İşte bunu sağlayabilmek İslam'ı diğer dinlerden de ayıran bir özelliktir. Dünya ve ahiret için her ikisine de hayat kelimesini kullanır. Dünya hayatı, ahiret hayatı ve bunlar bir bütün olarak insan için birbirini tamamlayan kavramlar olarak geçer. Allah Resulü'nün öğretisinde de biz dünya ve ahireti birbirinin devamı ve birlikte kazanılan hayatlar olarak biliriz. Hatta Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet vardır. Allah Resulü'nün en çok yaptığı dua neydi diye sorulduğunda şu duayı söyler. Bu hepimizin bildiği bir duadır. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hani bizim de namazlarımızın arkasında yaptığımız Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azabennardır bu. Ve gerçekten İslam'ın her iki hayata da nasıl baktığını göstermesi açısından önemlidir. Bizim dünyada kazandığımız hiçbir şey boşuna değildir. Bizim için problem olan neresidir Müslümanın hayatında? Birisini birisine için unutmaktır. Mesela sadece dünyaya yönelik bir hayattan bizi sakındırır dinimiz. Ya da dünyayı unutarak sadece ahirete yönelik bir hayattan bizi sakındırır. Bizim Müslüman için dünya ve dünya ve ahiret, dünya hayatının bir imtihan sahası olduğunun farkında olarak yaşamak, bunun bir fırsat olduğunu bilmek ve burayı iyi değerlendirmek, hesabımızı da yaptığımız yapmadığımız noktasında hesabımızı da iyi yapmak. Zira bizim ahiretteki mevkimiz, Allah katındaki değerimiz dünya hayatındaki çalışmalarımızla olacağı için önemlidir.
Evet. Hocam, dünya ve ahiret hayatını dengelemek zaruri bir şey. Acaba dünya hayatına yönelip de ahiret işlerini boş mu vereceğiz, yoksa ahiret hayatına tamamen yönelip de dünya işlerini mi boş vereceğiz? Burada insanlar bazen ikileme düşebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Dünya ve ahiret dengesi denilince biz eşitlikten mi, hak edene hakkını vermekten mi bahsediyoruz?
Aslında bu bazen terazinin ibresini bu noktada yapabiliyoruz, dengeyi kaybettirebiliyoruz. Şimdi dünya ahiret dengesi dediğimiz zaman aslında iki tarafa da aynı değeri vermek değil. Bu adalet kavramıyla hareket etmemiz gereken bir kavram. Her şeye hakkını vermek. Tabii ki dünya bizim için önemli dedik, dünya ahiretin kazanılacağı yer dedik ama bir taraftan da şunu biliyoruz ki dünya hayatı geçici, dünya hayatı sonlu, dünya hayatı bizim için hedef ve vasıta değil diyorsak o zaman adalet ahirete yönelik öncelik vermemiz. Bizim asıl olanın ahiret mutluluğu olduğunu bilmemiz gerektiğini noktasında. Bu şu demek değildir. Yani ahirete öncelik vermek demek dünyayı unutmak anlamına gelmez. Hı hı. Aslında biz dünya hayatında yaptığımız işlerde Allah'ı ve ahireti unutmadan bir hayat sürüyorsak işte bu dengeyi ancak o zaman sağlayabiliriz. Ama yaptığımız ve yapacağımız işlerde Velev ki Allah'a ve ahirete inanan bir insan bile bu hatayı yapabilir. Yani bunun için sadece inkar edenler bu hataya düşer anlamında bir şey değil bu. Bir insan Allah'a ve ahirete inandığı halde hayatını yaşarken dünya hayatındaki yaptığı işlerde doğru mu yanlış mı? Allah'ın rızası var mı yok mu? Allah bundan razı mı değil mi noktasındaki bir muhasebeyi yapmıyorsa burada ibrede bir yanlışlık olabilir, ibrede bir sapma olabilir.
Evet.
Onun için ahiretin yanında dünyanın konumunun iyi bilmesi gerekiyor. Denge dünyaya da ahirete de hak ettiği ölçüde değer vermek. Ahiret hayatının kalıcı, baki ve sonsuz olduğunu bilmek, asıl dünyada yaşadığımız hayatta sonsuz mutluluğu kazanma gayretinde olmak, burada geçici, fani ve ölümlü olduğumuzun farkında bir hayat sürmek. Bu bilinçle yaşadığımız zaman dünyada yaptığımız işlerde, hani tırnak içinde söylersek, canımın istediği her şeyi yapma hakkına sahip olmadığının farkında bir hayat sürmem gerekiyor.
Hı hı.
Bu dünya ve ahirette işte adalet kavramını yerleştirmemiz anlamına geliyor. Bir insan dünyadayken ahireti unutup da sadece dünyaya yönelik canım nasıl istersem yaşayayım mantığı içinde girerse bu dünyadaki hayatın onu tatmin edebilmesi mümkün değil. Böyle bir şey çünkü nefsin bu kadar öne çıktığı bir yerde nefsin durması, tatmin olması mümkün olmadığı gibi Allah muhafaza ahiretteki de dengeyi kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Bu noktada bir kıssa aklıma geldi. İsterseniz
tabii,
onu da paylaşalım. İmam-ı Azam Hazretlerinden bir şey vardır bize anlatılan. İmam-ı Azam biliyorsunuz kumaş tüccarıdır da, çok zengin bir kumaş tüccarıdır. Bir taraftan da ilim sahibi bir insan. İşte ilim meclisinde öğrencilerine ders verirken denilir, birisi gelir, bir çalışanı kulağına bir şey der. İmam-ı Azam gözlerini kapatır mübarek, elini kalbine koyar, elhamdülillah der, kaldığı yerden derse gider, devam eder. Aradan biraz ders bitmeden tekrar zaman geçer, tekrar aynı kişi gelir denilir, tekrar hocanın kulağına bir şey der, yine aynı davranışı gösterir. Yani elini kalbine koyar, gözünü kapatır, elhamdülillah der, yoluna dersine devam eder. Tabii öğrencilik hali, onlar da merak ederler, hocam ne oldu? Yani iki defa size bir şey söylenildi ve aynı tepkiyi verdiniz. Birincisinde der, bana geldiler, kumaş tüccarı olduğu için, hocam Kızıldeniz'de bir gemi batmış, bizim bütün mallarımız da, işte bütün kumaşlarımız da o gemideymiş, hepsi gitti. Kalbime şöyle bir baktım, bir şey yoktu. Yani kendimi bundan dolayı kahrolmuş, helak olmuş, kaybettiğimden dolayı böyle bir şey hissetmedim. Elhamdülillah dedim, yoluma devam ettim. İkincisinde de geldi, gelen kişi dedi ki, hocam evet bir gemi battı ama o gemideki mallar bizim mallar değilmiş.
Ya,
yani hepsi
evet.
Kaybolmadı. Ya bizim malımıza bir şey olmadı. Yine kalbimi bir yokladım, baktım bir şey, hani bundan dolayı bir şey, bir anormallik ya da işte bir şımarma, bir şey hissetmedim. Onun için elhamdülillah dedim. Ve dersime devam ettim. Belki dünya ve ahiret dengesini anlatma noktasında İmam-ı Azam'ın bu şeyinden, onlar büyük, onun için zaten bunu hayatlarına söyledikleri şeyleri hayatlarını yaşayan insanlar olduğu için yüzlerce yıl sonra hala hayırla, değil mi, rahmetle anılan insanlar.
Tabii.
Bu dünyayı terk etmiyor bakın, işte büyük bir kumaş tüccarı. İlmi de terk etmiyor. O da devam ediyor ama önemli olan oradaki dengeyi sağlamak. Kendisini kaybettiğinden dolayı helak olmuş hissetmiyor. Ayet-i kerimede de şey der zaten, Nur suresine geçen bir ayet-i kerimedir. Onlar o kimselerdir ki der, alışverişin, ticaretin onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı kimseler. İşte bunu dünya ve ahiret dengesini koyan insan olarak zikrediyor Kur'an-ı Kerim. Alışveriş ya da ticaret yapmayan, buradaki alışveriş, ticaret, dünyanın helal dairesindeki her türlü işi bu iki kelimenin içine girer. Ama ne? Bunu yaparken Allah'ı Allah'tan gafil değil, Allah tarafından görülüp gözetildiğinin, yaptığının onun katında sorumlu olduğunun farkında yapıyor. Namazında, zekatında, yani Allah'ın emirleri noktasında kendini şey hissetmiyor, uzak hissetmiyor. Dünya ile ahireti beraber götürmek, Allah'la beraber olduğunun farkında bir hayat sürmek, dünyada yaptığı işleri de istikamet üzere, hak üzere, doğruluk üzere yapmasını sağlıyor. Yoksa ahirete gerçekten inanan bir insanın dünyada tembellik yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü evet, buradaki tembelliğimiz bizim için ahireti kaçıran bir boyut olacağı için, böyle bir şey olduğu için asla böyle bir şey değil. Ama ne var? Dünya ve ahireti beraber dengede götürdüğü zaman her iki kişisi hepsini de hak ve hakikat ölçüsünde hesabını verebilecek bir boyutta ve her dakikası, her anı önemli olan olduğunun farkında bir hayat sürebilmektir.
Evet. Aynur Hocam, az önceki hikayede de bahsettiğiniz gibi imanın kemale ermesi sanırım böyle bir şey. Veren de o, alan da o, her şey onun elinde. İsterse verir, isterse alır, her şeyi bize emanet. Bunun farkında olabilmek demek ki imanın taklitten tahkike geçmesi demek değil mi?
Yani bildiğini yaşayabilmek, hayatına aktarabilmek önemli. Yani tembellik değil, bakın çalışıyor ama ben elimden geleni yaparım, sonucu Allah'a bırakabilirim diye bilme fazileti.
Evet. Aynur Hocam, dengeyi dünyaya ya da ahirete doğru bozarsak bunun sonuçları ne olur?
Bunun sonucu tabii ki eğer dünyaya bozarsak biz buna dünyevileşme diyoruz. Ahiretten yana bozarsak buna da taassup ya da farklı boyutta da bunu şey yapabiliriz. İkisi de dinimizin yani ne dünyevileşme ne de taassup ya da tamahkarlık dediğimiz şey dinimizin kabul ettiği şeyler değil. Mevlana'dan hani gemi ve deniz örneği vardır. Bir gemi der denizin üzerinde kayıp gider. Denizde yüzebilmesi için o geminin suya ihtiyacı vardır. Dünya hayatı burada Mevlana'nın örneğinde oradaki deniz dünya hayatıdır. Gemi de insandır. Bizim menzilimiz ahirete, Allah'a kavuşmaktır. Ama o kavuşmak için bakın o denize ihtiyacımız var bizim. Dünya hayatına ihtiyacımız var. Biz ne zaman dengeyi şaşırırız? Dünyevileşmek dediğimiz şeyi Mevlana'nın ifadesiyle gemi der denizin üstünde giderse denizin bir anlamı var. Ama denizin içine girer, geminin içine girerse, gemi su almaya başlarsa, işte dünyevileşmek dediğimiz şey bu geminin menzile ulaşmaması, helakı anlamına gelir. Dünya ile ilgili şeyler yerinde değerlendirildiği zaman bizim için hayrına olan, bizi menzilimize, ahiretteki Allah katında değerli kılacak yere ulaştıran şeylerdir. Ama ahireti unuttuğumuz, asıl menzilimizin ahiret unuttuğumuz zaman her şeyi, bütün yatırımı dünyaya, dünya sevgisine, dünya malına göre hareket ettiğimiz zaman tıpkı o geminin denizden su alıp helak olmasına benzer. Denge geminin denizde devam edebilmesidir. Öbürü de tamamen terk etmek de insan için dinimizin asla kabul etmediği ruhbanlık dediğimiz şey, bu da dinimizin kabul etmediği, yani dünyadan el etek çekmek, dünyayı terk etmek, atalet gibi kavramlar da zaten bir başka taraftan dengeyi kaybetmek noktasına geliyor ki bu noktada da Peygamber Efendimizin kendini tamamen ibadete verip işlerini takip etmeyen, ailesini, çoluk çocuğunu ihmal eden bir takım sahabeye, bakın çok ibadetinden dolayı bunu yapıyor ama Allah Resulü bunu kabul etmiyor. O dengede götürmesi gerektiğini, ne dünyayı ahiret için ne de ahireti dünya için feda etmemesini, hatta ahiretini dünyada kazandığının farkında olarak bir hayat sürmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Bu anlamda dinimizin buna bu şekilde baktığını bilmemiz bizim de dünya ve ahirete sağlıklı bir bakış açısına sahip olmamız anlamına geliyor.
Evet. Aynur Hocam, dünyevileşmemenin yolu herhalde insanın neden yaratıldığının farkında olmasından geçiyor değil mi?
Evet. Zikri unutma. Zikir dediğimiz burada Allah'ı hatırlamayı unutmamak. Dünyada hani imtihan dediniz ya siz de giriş cümlesinde. Beni Rabbim yarattı. Benim diğer varlıkları içerisinde yaratılış mertebesinde ayrı bir yerim var. Çünkü yaratıldığını ve öleceğini bilen tek varlık insandır.
Evet.
Yaratılış amacını bilen de tek varlık insandır. İşte ahireti unutmadan yaşamak, kainattaki varlığımızın hangi sebebe binaen Rabbimizin bizi var ettiğini unutmadan yaşamaktır. Biz dünyaya imtihan için geldik. O imtihan süresi bizim için önemli ama her imtihanın bir sonucu vardır. Dünyadaki bile hani 40 dakikalık, 1 saatlik imtihanlara gireriz biz. Ama ne yaparız orada? Her anını değerlendirmeye çalışırız. Orada gaflette bulunmadan, değil mi? Her anı bizim için kıymetlidir. Niçin? İmtihan bittikten sonra onun sonucunu güzele, iyiye çevirebilirim diye. Orada gaflette davranırsak çıkışta üzülürüz. Orada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamızın bilincinde olarak yaşamak isteriz. Dünya hayatı da böyledir. Bizim için dünya değerlidir. Çünkü benim bir Müslüman olarak ahireti kazanabileceğim, ahirette Rabbimin cemaline, rızasına, cennetine nail olabileceğim tek yer dünyada yapıp ettiklerimdir. Bu Allah'a karşı kulluğum bunun içindedir, insanlara karşı davranışım, ahlaki olarak kendimle, kainatla, diğer insanlarla barışık yaşayabilmem hepsi bunun içindedir ve benim de bunun bilincinde olarak hayatımı devam ettirmem gerekir.
Evet. Hocam ahireti kazanmaktan bahsettiniz de, ahireti kazanmak için eşin ve arkadaşın da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Doğru arkadaşı nasıl seçeriz? Bu konuda ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Aslında doğru arkadaş dediğimiz şey Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde geçer. Arkadaşı birisini güzel koku satan, birisi de körükçü dükkanına benzetir Peygamber Efendimiz. Güzel koku satanla gittiğiniz zaman der ya size güzel koku ikram eder ya da zaten üzerinize oradan kötü bir şey sinmez. Körükçü ise o gün için işte isli dumanlı bir yerdir. Ya sizin üzerinize bir kıvılcım sıçrar, hani size zararı dokunur ya da zaten üzerinize koku siner anlamında şey yapar. Aslında iyi arkadaş ve kötü arkadaş dediğimiz şey bizi, arkadaşım beni neye davet ediyor? İyiliğe, güzelliğe, hayra mı? İyilikte, güzellikte yarışmaya mı? Daha iyi olmaya mı? Yoksa dünyevi gününü gün etme, aman sen de boş ver mantığıyla, ahireti unutarak, Allah'ı unutarak bir hayat sürmeye mi teşvik ediyor? Aslında ölçü burada karşımdaki insanın beni iyiye, güzele davet edip etmemesi noktasında arkadaşımla ilişkimi hangi boyutta olduğunu göstermesi açısından bunu bir mihenk taşı olarak görebiliriz. Arkadaşlık dediğimiz, gerçek dostluk dediğimiz şey dünyada bitmeyen bir dostluk olması lazım. Oradaki dünyada bitmeyen dostluğu da Kur'an-ı Kerim takva üzerine, yani sorumluluk bilinciyle yaşamaksa eğer arkadaşların birbirine, buradaki sorumluluk öncelikle Rabbimize karşı sorumluluk. Bu bizi dünyadan ahirete karşı götüren bir dostluk oluyor. Ama kendi çıkarlarımız, sadece dünyevi yatırımımız, sadece dünyadaki eğlence, işte bugünkü tabirle hızından, tüketiminden, heyecanından paylaşmaksa, heyecanını paylaşmaksa bu arkadaşlığın birbirini maalesef hayra götürdüğünü söyleyemeyiz.
Evet. Hocam ahiretin kazanılması için iyi bir eşe de ihtiyaç var aslında. Bekarlara ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Bekarlara ne tavsiyede bulunuruz? Aslında ölçünün bizim karşımızdakinden aradığımızın ne olması lazım? Öncelikle bu yuvanın bizi dünya ve ahiret mutluluğuna götürecek bir niyette olarak karşımızdaki eşte de bunu almamız lazım. Yani kurulan, aslında evlilikte de kurulan bir arkadaşlık dostluk ilişkisinin biraz daha ileri boyutudur diyebiliriz. Biz yarın bu yuvayı kurduktan sonra işte bir yuvada işte evlatların olması, çocukların olması beklenir. Ben o çocuğumu hangi şeyde yetiştirmek istiyorum? Rabbini bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, peygamberin ahlakıyla ahlaklanan bir nesil yetiştirmek istiyorsam, karşımdaki eşimde de onu aramam, onun örnekliğini aramam lazım. Nasıl bir çocuğumun annesinin nasıl bir anne olmasını istiyorum? Babasının nasıl bir baba olmasını istiyorum? Çünkü bir kanatta problem varsa o ailedeki devamlılığın sağlıklı olabilmesi mümkün değildir.
Hı hı.
Allah'ın rızasını kazanmak üzere nikah bir akittir ama bunun dünyevi ve uhrevi tarafı vardır. Her iki taraf beraber olup el ele Rabbinin rızasına uygun bir hayat yaşamayı hedef edinirse inşallah dünya ve ahiret yolları kolay olacaktır. Bizim için önemli olan eşimizi seçerken doğacak çocuğumuza Rabbimizin izniyle inşallah anne baba seçtiğimizin de farkında olmamız lazım.
Evet. Hocam, dünya ve ahiret hayatı için eşinde, işinde, arkadaşında ayrı ayrı önemi var. Bunlara da değinmek çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. İnşallah
teşekkür
bizler
ederim.
Dengeyi sağlayanlardan ve ahireti kazananlardan oluruz.
İnşallah Peygamber Efendimizin duasını sürekli dilimizde, ya Rabbi bize dünyada da iyilik, güzellik, hayır ver. Onun verdiği hayra da razı olmayı bilmek lazım. Ahirette de iyilik, güzellik, hayır ver diyerek bu duayı hem fiili hem kavli yapma gayretinde olalım.
İnşallah. Hocam, programımıza İnşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler.
Hayırlı günler. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun sizler de. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle birlikteydi. Dünya ve ahiret dengesi nasıl kurulmalı, bunun üzerine sohbet ettik. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.